1. Krallar kitabının 17. bölümündeyiz. Gilat'ın Tişbe kentinden olan İlyas Ahav'a şöyle dedi. Hizmet ettiğim İsrail'in Tanrısı yaşayan Rabbin adıyla derim ki, ben söylemedikçe önümüzdeki yıllarda ne yağmur yağacak ne de çiğ düşecek. O zaman Rab İlyas'a şöyle seslendi. Buradan ayrıl, doğuya git. Şeria ırmağının doğusundaki Kerit Vadisi'nde gizlen. Dereden su içeceksin ve buyruk verdiğim kargaların getirdiklerini yiyeceksin. Rabbin söylediklerini yapan İlyas gidip Şeria ırmağının doğusundaki Kerit Vadisi'ne yerleşti. Dereden su içiyor, kargaların sabah akşam getirdiği et ve ekmekle besleniyordu. Ancak ülkede yağmur yağmadığı için bir süre sonra dere kurudu. O zaman Rab İlyas'a, şimdi kalk git, Sayda yakınlarındaki Sarefet kentine yerleş dedi. Orada sana yiyecek sağlaması için dul bir kadına buyruk verdim. Sarefet'e giden İlyas, kentin kapısına varınca orada dul bir kadının odun topladığını gördü. Kadına, bana içmek için biraz su verebilir misin dedi. Kadın su getirmeye giderken İlyas yine seslendi. Lütfen bir parça da ekmek getir. Kadın, senin Tanrın yaşayan Rabbin adıyla ant içerim, hiç ekmeğim yok diye karşılık verdi. Yalnız küpte bir avuç un, çömleğin dibinde de azıcık yağ var. Görüyorsun, iki parça odun topluyorum, götürüp oğlumla kendim için bir şeyler hazırlayacağım. Belki de son yemeğimiz olacak, ölüp gideceğiz. İlyas kadına, korkma, git yiyeceğini hazırla dedi. Yalnız önce bana küçük bir pide yapıp getir. Sonra oğlunla kendin için yaparsın. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, toprağa yağmur düşünceye kadar küpten un, çömlekten yağ eksilmeyecektir. Kadın gidip İlyas'ın söylediklerini yaptı. Hep birlikte günlerce yiyip içtiler. Rabbin İlyas aracılığıyla söylediği söz uyarınca küpten un, çömlekten yağ eksilmedi. Bir süre sonra ev sahibi dul kadının oğlu gittikçe ağırlaşan kötü bir hastalığa yakalandı. Sonunda öldü. Kadın İlyas'a, ey Tanrı adamı, alıp vermediğimiz nedir dedi. Günahlarımı Tanrı'ya anımsatıp oğlumun ölümüne neden olmak için mi buraya geldin? İlyas, oğlunu bana ver diyerek çocuğu kadının kucağından aldı, kaldığı yukarı odaya çıkardı ve yatağına yatırdı. Sonra Rabbe şöyle yalvardı. Ya Rab Tanrım, neden yanında kaldığım dul kadının oğlunu öldürerek ona bu kötülüğü yaptın? İlyas 3 kere çocuğun üzerine kapanıp Rabbe şöyle dua etti. Ya Rab Tanrım, bu çocuğa yeniden can ver. Rab İlyas'ın yalvarışını duydu. Çocuk dirilip yeniden yaşama döndü. İlyas çocuğu yukarı odadan indirip annesine verirken işte oğlun yaşıyor dedi. Bunun üzerine kadın, şimdi anladım ki sen Tanrı adamısın ve söylediğin söz gerçekten Rabbin sözüdür dedi. Bu 1. Krallar kitabının 17. bölümündeki anlatımdır. Ahav ve İzabel İsrail'in tahtına oturduklarında Tanrı'nın da kendi adamını orada bulundurması gerekiyordu. Bu onlara karşı çıkacak cesareti olacak biri olmalıydı. Tanrı bu adamı hazırlamıştı. Bu adam kutsal kitapta yer alan en büyük adamlardan biri olan peygamber İlyas'tı. Ayrıca büyük bir olasılıkla İlyas peygamber son günlerde tanıklık etmek için yeryüzüne dönecek olan insandır. Geri döneceği önceden bildirilmiştir. İlyas bize en dramatik bir biçimde tanıtılıyor. Ahav'la İzabel'in sarayına gidip çok cesur bir bildiride bulunuyor. İlyas Ahav'a şöyle diyor. Hizmet ettiğim İsrail'in Tanrısı yaşayan Rabbin adıyla derim ki, ben söylemedikçe önümüzdeki yıllarda ne yağmur yağacak ne de bir çiğ düşecek. Şimdi İlyas Ahav'la İzabel'in sarayına gidiyor ve onlara çok ciddi bir şey söylüyor. Kendisi söylemedikçe yağmur yağmayacağını ve kendisinin de kentten ayrılmakta olduğunu, yağmur yağmasını söylemeye hiç niyet olmadığını bildiriyor. Sonra da saraydan tıpkı oraya geldiği gibi çıkıyor. Bence Kral Ahav'la eşi İzabel şaşırmışlardı. Çünkü hiç kimsenin bu kadar cesur bir şekilde konuşabileceğini hayal bile etmemişlerdi. İlyas'ın cesurca konuşma alışkanlığında olduğunu öğrenecekler. İlyas'ın sert bir insan olduğu izlenimine kapılıyorsunuz değil mi? Ve gerçekten de İlyas böyle biriydi. Ama bu adam hakkında söylenebilecek başka bir şey daha vardı. Tanrı'nın bu adamı, yani Tanrı'nın İlyas peygamberi eğitmesi gerekmişti. Kardeşim, Tanrı her zaman kullandığı insanları eğitmiştir. Onları çöle götürerek orada çölde eğitmiştir. Musa'yı burada eğittiğini anımsayacaksınız. Tanrı İbrahim peygamberi Kildanilerin Ur kentinden alıp dağlık bir yere koymuştu. Tanrı aynı şekilde vaftizci Yahya'yı da böyle eğitmişti. Haberci Pavlos en azından 2 yılını Arabistan çöllerinde geçirmişti. İşte bu Tanrı adamlarını eğitme yöntemidir. Şimdi Tanrı İlyas'ı da eğitmesi ve öğretmesi gerekliydi. Tanrı İlyas'ın mümkün olduğu kadar kırsal bir yere gitmesini söylüyor. Bunun üzerine de İlyas çöle gider ve küçük bir ırmağın başına gelir. Dereden su içeceksin diyor Tanrı ona ve buyruk verdiğim kargaların getirdiklerini de yiyeceksin. Tanrı bu ayetlerde İlyas'a bir buyruk veriyor. Erden karşısındaki Kerit Vadisi'nde gizlen. Kerit Vadisi Kral Ahab'dan o kadar da uzak değildi. Tanrı İlyas'ı korumak için öyle tehlikeden uzak kuytu güvenilir bir yere götürmedi. Çünkü İlyas Kral Ahab'a karşı çıktı ve peygamberlik ederek yağmur yağmayacağını onun yüzüne söyledi. Leviler 26. bölüm 3. ayette Rab şöyle diyor. Kurallarıma göre yaşar, buyruklarımı dikkatle yerine getirirseniz yağmurları zamanında yağdıracağım. Vaat edilen ülkeyi elde edip etmeyecekleri Rabbin onlara açıklamış olduğu isteğini yerine getirip getirmediklerine bağlıdır. Tanrı onları özgür isteğe sahip olduklarını biliyor ve bundan dolayı onlardan bir seçim yapmalarını istiyor. İsteseydi onları zorlayabilirdi ama insana özgür istek verdiği için o isteği özgürce kullanmasına fırsat tanıyor. İtaat edersen o zaman Tanrı seni bereketleyecektir. Tesniye 11. bölüm ve 28. bölümlerde itaatin sonucunda yağmur yağacağını, itaatsizliğin sonucunda da bunun tersi olacağını okuyoruz. İlyas herhalde bu sözlere dayanarak yağmur yağmasın diye dua etti. Öyle ki bu yolla halk Rab'be dönsün. Kral elbette bu sapık da kimdir diye düşündü. Basit bir adam. Adı sanı belirsiz biri. Ne peygambere benzer bir yönü var ne de okumuş bir yanı. İlyas aslında kraldan kaçmıyor ama Tanrı onu bu kraldan korumak için İlyas'ın Kerit Vadisi'ne gidip gizlenmesini istiyor. İlginç olan şey şu ki İlyas yağmur yağmasın ve kıtlık olsun diye dua etti ama kendisi de bu halkın içindeydi. Kuraklık, kıtlık onun da başındaydı. Ancak bu alanda İlyas'ın kaygılanacak, korkacak bir yanı yok. Rab kargalara emretmişti. Kargalar kendisine yiyecek getireceklerdi ve bunu sürekli yaptılar. Suyu da ırmaktan içecekti. İlyas'ın keyfine diyecek yok. Ülkede kıtlık var ama İlyas'ın keyfi yerinde. Ekmek elden, su gölden. Bunun ne kadar sürdüğünü bilmiyorum ama İlyas gün geçtikçe suyun yavaş yavaş kuruduğunu görüyor. Evet, sonunda ne kargalar var ne de vadide su. Eyvah, şimdi ne olacak? Ya Rab, niye böyle yaptın? Ne suç işledim, günahım neydi? Ne güzel her şey yolunda gidiyordu. Niçin şimdi beni bu durumlara düşürdün? Tabii bize burada detaylar verilmiyor. Acaba neden kargalar artık yiyecek getirmiyor? Derede su neden kesildi? Şimdi İlyas'ı bir iman denenmesi bekliyordu. Değerli dostum, kendimize bakalım. Evimiz var, telefonumuz var. Evet, bunlar yetmiyor. Cep telefonlarımız var, bilgisayarlarımız var. En iyi arabalar altımızda, evimizdeki mobilyalara diyecek yok. Var da var. Ama yine de Rabb'e bağlılığımız, sevincimiz, esenliğimiz, huzurumuz yok. İmanımız yok. Vurdum duymaz bir hale geldik. Peki Rab birden bunları elimizden alırsa ne olacak? Ya sevdiklerimizi elimizden alırsa ne yapacağız? Ya da ne yapıyoruz? Hayatımızda birçok sorunlar vardır. Belki de bunların nedenlerini araştırıyoruz ya da neden diye soruyoruz. Bunların çoğu kendi yüzümüzden ama bazıları da iman denenmesi olabilir kardeşim. İlya'nın burada öğreneceği ders kendi yetenekleri değildi. İlya güvenini kargalara, ırmağa bağlamamayı öğrenmeliydi. Ülkede insanlar kıtlık içerisindeyken İlya'nın keyfine diyecek yoktu. Şimdi İlya bunları görmeliydi. Evet, artık ne kargalar var ne de vadide su. Bu bir denemeydi. İlya'nın Tanrı'ya güvenip güvenmeyeceğinin denenmesiydi. Biliyor musunuz? Her şey yolundayken Rab'be güvenmek kolaydır. Sağlığımız yerindeyken Rab'be güvenmek kolaydır. Ama acılar içerisindeyken, sorunlar içerisindeyken, her şeyin ters gittiği bir durumda Rab'be güvenmek kolay değildir. İnsan böyle sorunlarla karşılaştığı zaman genelde bu sorunlardan ötesini göremez. Bu tabii bir imansızlıktır ama gözlerini Rab'be çevirdiği zaman bu imansızlığın tersidir. Yani sorunlarımızı, dertlerimizi, kaygılarımızı puslu camın gerisine ve önüne de Tanrı'yı koyalım. İşte bu imandır. Tanrı'ya güvendir. Tanrı'nın sözleriyle, Tanrı aracılığıyla sorunlara bakmak imandır. Ama bizler ne yaparız genel olarak? Sorunlarımız gözümüzün tam önünde, burnumuzun ucuna koyarız. Tanrı elbette böyle zamanda geride hem de çok yerlerde kalır. Böyle olunca da battıkça batıyoruz. Gözümüzü açtığımızda burnumuzun ucunda olan dertleri ancak görüyoruz, Tanrı'yı değil. Ama Tanrı bunun tam tersini istiyor. Gözümüzün, burnumuzun ucuna Tanrı'yı koyalım. Sorunları ise uzaklara bırakalım. Tanrı bunu İlya'ya öğretmek istiyor. Tanrı çölde İlyas'a bakmak için iki yöntem kullanıyor. Bunlardan bir tanesi doğal bir yoldur. Bu nedir? Derenin suyundan içeceksin. Diğeri ise doğaüstü bir yoldu. Mucize bir yoldu. Kargalar gelip onu besleyeceklerdi. İlyas bir süre orada kaldı ve sonra derenin kurumaya başladığını gördü. Çölde bir adam görüyoruz. Her sabah derenin başına gittiğinde onun her gün biraz daha kuruduğunu görüyordu. Tüm yapması gereken suyun içerisine bir tahta parçası koyup her gün ne kadar derine indiğine bakmaktı. Yani suların çekildiğini böylece görebilirdi. Sonra açlıktan ya da susuzluktan ölmesi için kaç gün kaldığını hesaplayabilirdi. İlyas öleceği zamanı epey yaklaşık bir şekilde belirleyebilecek bir durumdaydı. Bunu matematiksel bir şekilde çözebilirdi ancak matematiğin soğuk sayıları orada bulunan ruhsal ateşi hesaba katmaz. Değerli dostum, inanlılar topluluğunun durumu bir banka hesap raporu olarak dile getirilemez. Bir bilgisayarda belirleyemez. Bir uyanış bile sayılarla belirlenemez. İlyas gitgide küçülmekte olan o dereye baktığında ruhsal bir ders aldı. Tanrı onu oraya boşuna götürmemişti. Tanrı İlyas'ı öğretecekti. Kendi yaşamının kurumuş bir dere olduğunu görmesi gerekliydi İlyas'ın. Kendisinin hiçbir şey olmadığını, ancak diri suyun kendisi aracılığıyla akabileceği sadece bir dere, bir kanal olduğunu gördü. İsa Mesih bir keresinde bu sudan her içen yine suyacak. Yani dünyasal sudan söz ediyor. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza kadar susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam fışkıran bir su kaynağı olacak demişti. Yuhanna 4, 13-14. Ayetlerde. Bazen ilahiler söyleriz değil mi? Ya Rab beni bereket yap. Ya da buna benzer ilahiler. Ve birçok insanın bu ilahilerin sözlerini bile anlamadan bunu söylerler. Yani bu ilahinin sözlerinin içeriği nedir bunu anlamazlar. İlahinin sözleri sizin boş bir dere olduğunuz ve içinizde hiçbir yaşam suyu bulunmadığını söylüyor. Bir bereket kanalı olabilmenizin tek yolu içinizden yaşam suyu olan Tanrı sözünün akmasıyla mümkündür. Eğer Tanrı sözü bizim içimizden akmazsa, eğer Tanrı sözü bizi doldurmazsa hiçbir zaman başkalarına bereket olamayız. İlyas'ın Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri de utandırmak için dünyanın zayıf saydıklarını seçtiğini öğrenmesi gerekti. Tanrı İlyas'a, sen büyük, güçlü ve sert biri değilsin. Sen o kurumuş dereden daha güçlü ya da daha iyi değilsin. Yaşam suyu içinden akana kadar hiçbir gücün yok dedi. Yaşam suyu bizim içerimizden nasıl akacaktır? İşte İsa'nın verdiği yaşam suyunu aldığımızda içimizden bu yaşam suyu akar. Bundan sonra Tanrı İlyas'ı başka bir yere gönderdi. O zaman Rab İlyas'a, şimdi kalk git, Sayda yakınlarındaki Sarafet kentine yerleş dedi. Orada sana yiyecek sağlaması için dul bir kadına buyruk verdim. Sarafet'e giden İlyas, kentin kapısına varınca orada dul bir kadının odun topladığını gördü. Kadına, bana içmek için biraz su verebilir misin dedi. Kadın su getirmeye giderken İlyas yine seslendi. Lütfen bir parça da ekmek getir. Kadın, senin Tanrın yaşayan Rabbin adıyla ant içerim, hiç ekmeğim yok diye karşılık verdi. Yalnız küpte bir avuç un, çömleğin dibinde de azıcık yağ var. Görüyorsun, bir iki parça odun topluyorum. Götürüp oğlumla kendim için bir şeyler hazırlayacağım. Belki de son yemeğimiz olacak. Ölüp gideceğiz. 1. Krallar 17, 8-12 ayetler arası. Dul kadın hikayesini anlattıktan sonra İlyas ona evine gidip ekmeği yapmasını söylemiştir. Ona ölmeyeceği konusunda güvence vermiştir. İlyas kadına, korkma, git yiyeceğini hazırla dedi. Yalnız önce bana küçük bir pide yap getir. Sonra oğlunla kendin için yaparsın. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, toprağa yağmur düşünceye kadar küpten un, çömlekten yağ eksilmeyecek. 1. Krallar 17, 13 ve 14. ayetler. Biliyor musunuz değerli dostum, İlyas ve o dul kadın her gün başlarını o boş un küpüne sokup hamd ilahisini söylediler. Ve Tanrı onları o boş un küpünden doyurdu. O küp Anadolu'daki tarlalar ya da Ege bölgesindeki üzüm bağları kadar bereketliydi. Bu İlyas'ın öğrenmesi gereken başka bir dersti. Bu sizin ve benim de öğrenmemiz gereken bir derstir. Bizler boş un küplerinden başka bir şey değiliz. Bunu görmemiz gerekir, bunu anlamamız gerekir. Günümüzde adanma konusunda birçok şeyler söylendiğini duyuyorum. Talantlarımızı Rab'be vermeliyiz gibi sözler. Ben kendimi tümden Tanrı'ya veriyorum gibi sözler dostum. Sizin ve benim Tanrı'ya sunacak hiçbir şeyimiz yoktur. Evet, hiçbir şeyimiz yoktur. Galile'nin Kana kentinde bir düğün vardı. O düğündeki en önemli şey neydi? Gelinin giysisi mi? Hayır. En önemli şey orada bazı boş su küplerinin bulunmasıydı. Rab bunları suyla doldurttu ve konuklara çok nefis bir içecek sunabildi. Düğündeki önemli şey buydu. Kardeşim, bizler boş un küpleri ve boş su küplerinden başka bir şey değiliz. İçimize yaşam suyu ve yaşam ekmeği konulana kadar hiçbir şeyiz. Ve bunu kabul etmediğimizden ötürü günümüzde kiliselerin, yani imanlılar topluluklarının çoğunda ruhsal yer şovları yapmaktayız. Kiliseler dinsel gece kulüpleri haline gelmişlerdir. Televizyonlarda şovlar yapılmaktadır. Ve bunlarda bir futbol maçında olduğundan daha fazla bir hayat yoktur. Şov. Evet, onuru kendilerine topluyorlar. Televizyonda birisi çıkıyor İsa adına, mucizeler yapıyor, üflüyor, insanları deviriyor ve bununla da işte mucize yaptığını söylüyor. Kardeşim, bu insanlar şarlatandırlar. Bunlara hiçbir zaman inanmamalısınız. Rab İsa Mesih ne zaman bu şekilde toplantılar düzenledi, bu şekilde şovlar yaptı? Hayır, bunlar, yani bu televizyonda gördüğünüz şeylerin çoğu şarlatanlıktır. Bu yüzden imanlılar ayık ve uyanık olmaları gerekir. Kilisenin dışındaki birçok etkinlikte çoğu kilise toplantısında olduğundan çok daha fazla heyecan ve daha büyük bir kalabalık bulunmaktadır. Hatta eğer bana sorarsanız birçok kilise toplantısı epey üzücü ve gülünçtür. Boş un küpleri olduğumuzu hatırlamamız gerekir. Bir süre sonra ev sahibi dul kadının oğlu gittikçe ağırlaşan kötü bir hastalığa yakalandı ve sonunda da öldü diyor 1. Krallar 17. bölümün 17. ayeti. Dul kadının oğlu öldü ve İlyas ne yaptı? İlyas oğlunu bana ver diyerek çocuğu kadının kucağından aldı. Kendi kaldığı yukarı odaya çıkardı ve yatağına yatırdı. Sonra Rabb'e şöyle yalvardı: "Ya Rab Tanrım, neden yanında kaldığım dul kadının oğlunu öldürerek ona bu kötülüğü yaptın?" İlyas 3 kez çocuğun üzerine kapanıp Rabb'e şöyle dua etti: "Ya Rab Tanrım, bu çocuğa yeniden can ver." Rab İlyas'ın yalvarışını duydu. Çocuk dirilip yeniden yaşama döndü diyor 1. Krallar 17-19-22 ayetler arasında. İlyas çocuğun bedenine 3 kere dokundu. Bu dirilişin büyük ilkesidir. Yaşamla teması içerir. Günümüzde insanların İsa Mesih'le temas içinde olması gerekir. Yani onunla, İsa Mesih'le kişisel bir ilişkiye geçmesi gerekir. Bu olmadığında insanlar ruhsal açıdan ölüdür. Çünkü yaşamın özü ile ilişkisi olmayan, onda yaşamayan ölüdür. Çocuk dirilip yaşama döndü sözünün kutsal kitapta yer alan mucizelerden biri olduğunu kabul etmemiz gerekir. Sizler ve ben ölü bedenleriz. Bizler suçlar ve günahlarda ölü olan kayıp günahkarlarız kardeşim. Eğer Mesih'e güvendiysek, ona iman ettiysek, hayatımızı ona verdiysek, 2000 yıl önce onunla birlikte o zaman çarmıha gerildiğimizi söyleyebiliriz. İsa Mesih öldü. Biz de onunla birlikte öldük. İsa Mesih ölümü yanarak dirildi ve bizler de onunla birlikte dirildik. Bizler bugün diri Mesih'le birleşmiş durumdayız. Eğer onunla birleşmediysek hiçbir şeyiz. Elçi Paulus bunu şu şekilde dile getirmişti: "Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve uğruma kendini feda eden Tanrı oğluna olan imanla sürdürüyorum." Galatyalılar 2. bölüm 20. ayet. İlyas'ın kurumuş bir dere, boş bir un küpü, ölü bir beden olduğunu öğrenmesi gerekti. İlyas bunun bilincine vardığında Tanrı onu kullanabilecek hale getirmişti. Martin Luther bir keresinde Tanrı'nın hiçbir şeyden bir şeyler yarattığını ve insanın hiçbir şey olduğunun bilincine varana kadar Tanrı'nın onunla hiçbir şey yapamayacağını söylemişti. Günümüzde birçoğumuzun sorunu işte budur. Fazlasıyla kuvvetliyiz ya da öyle düşünüyoruz. Ve çok fazla yeteneklerimiz var. Ve Tanrı bizi o zaman kullanamaz. Yani eğer fazlasıyla güçlü olduğumuzu düşünüyorsak, çok yetenekli olduğumuzu düşünüyorsak, aslında bir hiç olduğumuzu görmüyoruz. Boş küpler olduğumuzu görmüyoruz. Ve böyle olduğumuzu görmediğimiz için de Tanrı bizi kullanamaz. Tanrı'nın bizi kullanabilmesi için, evet, onun önünde hiçbir şey olduğumuzu görmemiz gerekir. Biz bunu yaptığımızda, aslında Tanrı bizi bu alanda eğittiğinde ya da Tanrı'nın bizi eğitmesine izin verdiğimizde, o zaman bir hiç olduğumuzu görür ve Tanrı da bizi kullanmaya başlar, tıpkı İlyas gibi.